Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Uzman diyetisyen Özge Öçal ve aynı zamanda çok sevdiğim bir arkadaşım diyebilirim Özge için. Onunla diyet konuşuyoruz. Diyetin nasıl kirli bir kelimeye dönüştüğü, sağlıklı beslenmenin, dengeli beslenmenin ne demek olduğu, nasıl takviyeler, nasıl vitaminler almamız gerektiği, bağırsak hareketlerimizin nasıl olması gerektiği, bunu düzenlemek için ne yapabileceğimiz, sürdürülebilir bir şekilde nasıl kilo verebiliriz, nasıl kilo alabiliriz, verilen kilolar neden geri alınıyor, keto, vegan, aralıklı oruç gibi beslenme şekilleri işe yarıyor mu, yapmalı mıyız, ne kadar yapmalıyız, nasıl karar vermeliyiz, yağ kas dengesi nasıl olmalı, nasıl kas almalıyız, kas almak için nasıl beslenmeliyiz gibi bir sürü konudan bahsettik. Ben çok keyif aldım konuşurken Özge'yle. Eminim siz de keyif alırsınız ve eminim çok şey öğreneceksiniz. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Hayvel'e teşekkür etmek istiyorum. Bu bölümde çok fazla kilo verme vesaire konular konuşuyoruz. Eğer bunlar sizi tetikliyorsa veya bu konularda sadece beslenmeyle ilgili değil de daha derinde bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız belki terapi desteği aradığınız şey olabilir. Hayvel Online Terapi 1000'i aşkın yetkin uzman ile ücretsiz ön görüşmeler ve kişiselleştirilmiş terapi deneyimi sunuyor. Dünyanın birçok farklı noktasından 500 binin üzerinde kullanıcı dönüşüm ve yenilenme yolculuğunda Hayvel'den destek alıyor. Online terapide 5 yıllık tecrübesi olan Hayvel'e benim kodum 10-10 yoldayız indirim kodunu kullanarak indirimli katılabilirsin. Terapiyle kendi kendine çözemediğin şeyleri çözmek çok daha kolay. Danışanların en çok ne için sana geliyor Özge?
Şimdi normalde çok farklı ihtiyaçlar olmakla beraber genellikle bana gelenler çok bilinç düzeyi yüksek olan insanlar oluyor. Bu konuda çok şanslıyım.
Ne demek bu?
Özellikle son dönemlerde mesela kilo vermek istiyorum, acil bana kilo verdir, hemen işte bir haftada 5 kilo değil de ya Özge ben galiba bu işi biraz daha sürdürülebilir kılmak istiyorum. Evet, başta biraz hızlı gidelim, motivasyonum yerine gelsin ama sonra ben senin dediklerini yapacağım. Uzun vadeye yayabiliriz. Ben bir daha geri kilo almak istemiyorum. Çünkü eskiden şey diyetler vardı ya, bu şok diyetler, detoks diyetler.
Hala var.
Hızlı kilo verdiren diyetler. Ya hala var. Evet ama mesela ben bunların çok eski literatürde kaldığı için eski diyetler olarak sınıflandırmayı tercih ediyorum. Çünkü diyetisyenlere karşı bakış açısını da değiştirmek istiyorum bir şekilde. Diyetisyenler sadece kilo verdiren, hızlı bir şekilde hedefe ulaşmanızı sağlayan insanlar değil aslında. Diyetisyenler beslenmeyi de öğretmeli. Yani bir insana sürekli diyete gidiyorsanız bir şeyleri çözememişsiniz demektir. Hani gidin evet hep danışmakta fayda var ama o sırada da şey değil. Ya bana bir diyet ver de şu 2 kiloyu atalım tekrar devam edelim gibi değil de ben bu 2 kiloyu niye alıyorum? Bu 2 kiloyu halletmek için hayatımda neleri değiştirmem gerekiyor?
Evet.
Anlık motivasyonlar elbet olabilir ama sürdürülebilirlik bu işin temel kuralı. Bir de tabii şeyler oluyor. Polikistik overim var, sporcuyum, kolesterolüm var, kilo almak istiyorum diyen çok büyük bir kitle var.
Var mı mesela oran ne sence? Ne kadar kilo vermek istiyor, ne kadar kilo almak istiyor?
Yani şu an %20 kilo almak isteyen var. %50'lik bir kilo vermek isteyenler var. %30'luk hastalıklarda beslenme kısmı var. Şimdi bu %20'lik kısmı ben söylediğim zaman insanlar genelde şey diyor. Ya ne var işte yesin alır ne bu kadar zorluyor gibi
ama
bir tepki
farklı
oluyor.
Farklı oluyor metabolizmalar bayağı.
Metabolizmalar çok farklı oluyor. Kilo almak vermekten çok daha zor bu arada.
Hadi ya.
Evet, yani mesela kilo almak isteyene biz şey diyoruz, ayda 2 kilo alsan yeter.
Ama vermek isteyene 4 verirsin.
4-5 kilo, aynen öyle oluyor. Çünkü kilo almak isteyenler de tamamen yaşamak için yemek diye bir şey var. Çoğunda. Hayır, hep zannediyoruz ki biz hormonal bir bozukluk var. Tabii hormonları da değerlendiriyoruz ama günün sonunda şeye çıkıyor. Bir öğün yiyor ve bir daha yemek yemek aklına gelmiyor. Yemek yemek onun için, evet, yemek yemek onun için öncelik değil gibi bir sorun
var. O zaman senin düşündüğün şey, öyle bir kişi geldiğinde sana, hani ben nasıl onu hatırlatırım, nasıl bir program yazarım ki sık sık belki daha az az yesin, bilmiyorum hani böyle bir, çünkü bir oturuşta büyük bir yemek yemeye belki istemiyor, sıkılıyor falan.
Evet, evet. Çok... Orada ilk yaptığımız küçük hacimde yüksek kalori vermek. Yüksek hacimde küçük kalori verirsem çünkü doyar ve yemez. Mesela zayıflama diyetlerinde hep şey vardır ya, çorba salata.
Evet.
Onlar da tam tersi, çorba salata vermem. Ki mide hacmi. Yani
onlara fıstık ezmesi.
Aynen. Onlara kuru meyveler, kuru yemişler. Hani küçük hacimde onların bol kalori alabileceği şeyler. Özellikle sıvıları öğünlere karıştırmamak çok değerli oluyor.
Çünkü şişiriyor.
Mide kapasitesini hemen doldurmamak için, evet.
Peki bunu baştan bir söylediğim bir şeye döneceğim. Bu diyetisyenlerle ilgili düşünülen şeyi de değiştirmek istiyorum dedin ya. Bu diyet kelimesi bir kirlendi sanki böyle. Hani diyet yapmak kirlendi. Hatta çok. Ben kendimde de bununla çok savaştım diyebilirim. Yani diyet yapmıyorum. Diyet yapıyorum demek istemiyorum. Ama bazen yapıyorum da, ama adına diyet deyince kendi kendime kötü hissediyorum. Veya başkaları beni farklı anlayacak, yargılayacak vesaire gibi hissediyorum. Ve böyle hani beslenmeme dikkat ediyorum işte demeye çalışıyorum. Veya işte bilmiyorum, hani diyet yapmak, bir de yani yıllarca diyet yapmayı, böyle senin o dediğin işte detoks diyetleri, sabah iki yumurta, öğlen bir ananas, akşam salatalık gibi diyetlerle eşleştirdiğim için kafamda diyet kelimesi çok kirlenmişti. Yani mesela ben seninle çok çalıştık ve ben seni bir diyetisyenim, yani diyetisyen artık herkes öyle biliyor, diyetisyene gideceğim diye biliyor, ama ben seni diyetisyen gibi görmüyorum mesela. Yani beslenme koçu gibi görüyorum yani. Anladın mı? Çünkü ama hala da Instagram'da öbür türlü diyetisyen daha çok görüyorum. Yani işte
evet,
before after picture'lar, işte bu diyeti yapın, işte ödem suları bilmem neler falan. Hani sana öyle gelen bir insana ben size göre değilim, hoşça kalın mı diyorsun?
Şöyle, bana böyle gelen insanlara direkt hoşça kalın asla demem. Öncelikle baştan anlatıyorum. Ve genelde de bana söylüyorlar, Özge işte 40 beden yatıyorsun, 38 beden kalkıyorsun, bu karışımı içersen gibi bir karışım var, ne dersin? Baştan anlatıyorum, ödem atıcı ne demektir? Diyetisyenin bahsettiği ödem ne demektir? Ödem şimdi normalde çünkü bir dolaşım sistemi hastalığı. Bunların bilimsel verilerini verdiğiniz zaman karşıdaki insana aslında o insanlar ikna oluyor. Gerçekten diyorlar ki okey, doğru söylüyorsun. O zaman da şey hissediyorsun, böyle bir birini daha kurtardım ya. Hani birine daha yardım ettim bu konuda.
Peki.
Çünkü gerçekten.
Ödem demişken şu ödemi bir anlat bakalım.
Tamam, anlatıyorum. Şimdi normalde bir şey vardır ya, 4 kilo ödem var şu an vücudunda. Şu kadar ödem var şu an vücudunda. Şimdi bir kere bir insanın 4 kilo ödemi varsa yaşaması mümkün değil.
Oo.
Doktor ağzından söylüyorum. Şimdi doktorlara göre benim ödemim var demek, direkt kalp damar sağlığı, kardiyovasküler cerrahiye kadar gider bunun sonucu. Şimdi bir diyetisyenin bahsettiği, bizim aletlerimizde çıkan ödemse şudur. Şimdi normalde hücreler yağ ve sudan oluşur. Sizin yağ oranınız yüksekse, hücre içindeki yerde, alanda yağ daha yoğunluklu olduğu için suyu hücre içine sokamazsınız ve o hücre dışındaki sıvı olarak nitelendirilir. O hücre dışındaki sıvı da hücreler arasında sıkışıp kaldığı için, örnek veriyorum, selülitimsi görüntüye neden olabilir. Peki biz bu ödemi su içerek nasıl atarız ki diyen çok insan oluyor. Madem orada hücre içine su giremiyor,
niye daha fazla
niye su içeyim? Yes. Orada da şu aslında. H2O biyokimyası olarak yağ yakın metabolizmasında çok önemli. Biz yağ yakmak için ve hücre yenilenmesi için su içiyoruz. Yağ yaktığımız süre boyunca o hücre içindeki yağ yoğunluğu azaldığından mütevellit hücre içine su daha rahat sokuyoruz. Ha, fakat vücudun su tutmasını etkileyen başka problemler de var. Mesela çok tuzlu yemek yemek. Bunu da şeye benzetiyorum. Nemli bir ortamda tuzlukların içine pirinç atarlar, evet, ya. Çünkü o tuz nemi çeker, o tuz yapışır birbirine. Öyle siz sodyum yüksek aldığınız zaman vücudunuzdaki suyu bir şekilde toplar. Ayrıca çok karbonhidratlı zengin beslendiğiniz zaman, işte basit şeker olabilir, bu makarna olabilir, bu pilav olabilir, bu glikozun fazlası, karbonhidratın fazlası glikojen deposu olarak toplanır vücutta. Vücutta depo olarak toplanan her şey de beraberinde su tutar. Mesela bu da bir su tutmaktır.
Kas da mı su tutar?
Aynen öyle. Mesela kası çalıştırdım. Kası spordan sonra su tutmak nedir? Hatta bazı diyetisyenler bu yüzden spor yapma.
Evet. Der. Çünkü tartıda çok odaklıysan tartıya, evet, o işleri karıştıracak. Evet, konuşalım.
Aynen öyle. Burada şöyle oluyor. Aslında biz spor yaptığımızda kas dokumuza bir zarar veriyoruz. Kas fibrilleri var. Böyle kası lif lif düşünün. O liflere yırtıklar atıyoruz. Şimdi vücutta herhangi bir dokuya zarar verdiğimde o dokuya kan akımı hızlanır. Mesela bir yerimizi çarptığımızda orası şişer.
Morar, evet.
Neden? Oradaki kanlanma artar. O dokuyu korumak için. Biz kasımıza zarar verdiğimiz zaman, orayı harap ettiğimiz zaman da kan akımı oraya yoğunlaşır. Dolayısıyla o bölge şişer. Ne yapar o kan orayı? Amino asitlerle doldurarak o lifleri kaplar. O lifleri kaplayınca ne olur o amino asitler? Yeni bir kas lifi oluşturmuş gibi olur. Yani kas şişmiş olur. Bu ödem geçici bir ödemdir. Özellikle vücut geliştiren erkekler bu yüzden ağırlık kaldırınca aynanın karşısına o şişmiş kaslarıyla poz verebilirler. Bizim için de bir kadında da bir erkekte de kas kütlesi çok değerlidir. Siz eğer rakamla alakalı bir insansanız spordan hemen sonra tartılmayın, evet. Çünkü rakam yükselmiş olur.
Hemen
En
sonra ne
azından
demek?
bir
Ertesi günde mi?
ertesi gün mesela, bu arada bu kaldırdığınız ağırlığa göre de değişir. Mesela yoga yapıyorsanız o gün ertesi gün tartılabilirsiniz. Ama 100 kilo ile deadlift yapıyorsanız tartılmayın derim. Yani çünkü kafaya takıyorsunuzdur. Ya da oradaki su, şimdi bizim aletlerimiz tamamen bir akım, elektrik akımı gönderiyor. Ve dokuların yağ iletkenliği, kas iletkenliği ve sıvı iletkenliği farklı olduğu için elektriği, bu farka dayanarak aslında biz yağın ne kadar, kasın ne kadar bunu anlıyoruz. Şimdi vücutta çok ödem olduğu zaman, kadın yumurtladığı zaman hormonal bir değişken, kadın regl olma öncesinde olduğu zaman dolayısıyla ölçüm sapıtıyor. Bu sefer insanlar demotive oluyor. Bu kadar uğraştım ben, niye hiçbir sonuç görmedim? Aslında gördük. Göreceğiz.
Belki mesela ortalama bir kadını diyelim, bu podcast daha çok kadınlar dinliyor. Bir kadın her gün tartılıyorsa eğer, bir ayda nasıl bir bant doğmalı kilosu? Yani her gün aynı çıkacağını zannetmiyorum eğer robot gibi yaşamıyorsa.
Asla robot gibi yaşasa dahi her gün aynı çıkamaz. Çünkü hormonal değişenler, progesteron ve östrojen bizim vücudumuzdaki su oranını çok değiştiren iki hormon. Yumurtlamamızla, regl öncemizle bunlar seksüel davranışlarımızla bile, yani seks hayatımızla bile değişen hormonlar.
Ne?
O yüzden bunlara bağlı olarak
Bir dakika, bir dakika.
şiddet
Daha çok
tutabiliyorsunuz.
seks yaparsan daha ağır mı çıkıyorsun? Daha hafif mi çıkıyorsun?
Yok, orada enerji daha çok seks yapmak eşittir daha hafiflik. Çünkü enerji harcaması artıyor. Yani enerji
Çok iyi.
harcadığımız güzel bir
Bunu
aktivite.
burada
Ve
duydunuz.
bazı dönemler tabii ki östrojenimiz arttığı için seksüel olarak daha aktif oluyoruz ve daha düşük kiloda çıkabiliyoruz. Yani o yüzden bir kadın her şeyi yapıyorum. Ne dersen yapıyorum, suyumu içiyorum, uyuyorum. Neden gitmiyor? Neden bugün 200 gram yukarı çıktı? Çıkabilir çünkü hormona duyarlı varlık. Yani hormonla çalışan varlıklarız ve hormonların hepsinin temel yapısı yağ ve su.
Aslında o zaman
Yani
şöyle
bunlardan
baksak daha mantıklı ya da daha safe mi olur, daha güvenli mi olur diyeyim. Tartıya her ay işte regl olduktan bir hafta sonra çıkıyorum ve ona bakıyorum.
bu çok güvenli bir şey. Bu bir kere regl olduktan bir hafta sonra, yani regl bittikten 3 gün sonra alınan en ideal ölçümdür kadında. Regl bittikten 10 gün sonra da yaklaşık, çünkü yumurtlama başlar. Bu sefer de
Gene başlıyor.
ovülasyondaki kadının şişkinlikleri olur. Hani bu Cem Yılmaz'ın zaten bir hafta var dediği
Aynen.
noktaya geliyoruz. Orada benim önerdiğim genelde jean ölçümü. Dar bir jean alın kendinize diyorum. Yani onu giyebiliyorsanız her zaman aynı rahatlıkta, o yağ değil, o ödem.
Evet.
Sakin olun, rahat
Evet.
olun. Ama işte o rakam 500 gram, 1 kilo bir günde alamazsınız.
Gerçi mesela şöyle diyeyim. Bazen regl olmadan önce jean'im de sıkıyor.
Regl zaten bambaşka bir konu. O sıkar. Yani regl önce zaten her türlü ne cin
Ne
ne
tartı.
tartı.
Okay.
Aynen öyle. Yani o şişkinliklerinizi en iyi siz bilirsiniz. Yani insanın en iyi kendi, mesela ben 3 gün önce çok şişiyorum. Regl olunca iniyorum. Bunu insan en iyi kendi anlayabilir.
Peki sence bu tartılmayla barışmak? Çünkü mesela bazı insanlar her gün tartılıyor. Bazı insanlar ayda bir kere tartılıyor ve mesela bir ay tartılıyor. Tam regl olmadan önce diyor ki eyvah çok kilo almışım. Sonraki ay tartılıyor. tam regle olduktan 10 gün sonra çok kilo vermişim. Aslında bir şey değişmiyor. Ama kendi kendine bir illüzyon içinde yaşıyor. Yani evet. Sanki o zaman şey daha mı sağlıklı? Daha sık tartılmak ve o rakamın değişkenliğiyle barışmak. Ve ben şu bantta benim sağlıklı kilom işte şu rakamla şu rakam arası benim sağlıklı aralığım diyebilmek iyi bir şey mi deriz?
Aslında şöyle, son eskiden şey derdik biz, haftada bir tartılın, ayda bir tartılın. Son çalışmalar sık tartılmanın kilo kontrolü üzerinde daha olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Bu bir gerçek. Fakat tartı ve rakam meselesi bazı kadınlarda obsesyon yaratabiliyor.
Tetikliyor.
Mesela benim buraya gelip hiç tartıp tartı sonucunu göstermediğim, söylemediğim, anlatmadığım çok danışanım var. Ve onlar bakmadığı zaman tartı sonucuna daha mutlular ve daha motiveler.
Kendi yolunu
çünkü
bulmak
yoksa rakamlarda, lazım. Rakamlarda evet kendi o çok önemli çünkü rakamlarda boğulan biriyseniz. Bazıları da şey diyor mesela kaç kiloydum unuttum ben 500 gram mı almışım okey ya geçer diyor. Şimdi böyle bir insan her gün tartılsa hani psikolojik evet. olarak çok rahat. Ama diğer türlüsü size bana mesela dese ki tamam Özge biliyorum ovülasyon sen bana bunu anlattın. Bir saat sonra bana mesaj gelebiliyor. Ne? Özge ben çok üzüldüm. Şimdi o zaman da ben de şimdi çok psikolojik bir iş. Gerçekten çok psikolojik bir iş. Onu tekrar tekrar anlatmak, oraya geri motivasyona çekmek gerekiyor. O insanın rakamla birebir bağlantılı olmadığını, bu sürecin daha uzun bir süreç olduğunu anlatmak gerekiyor. O yüzden burada tamamen kişiye göre değişiyorum ben. Mesela bazı online danışanlarıma diyorum ki bana her gün yazın siz. Bazılarına haftalık diyorum. Bir kere yoğun egzersiz yapanları hiç günlük ölçmedim. Hiç ölçmedim yani her zaman şey derim ya bana ölçmenizin bir anlamı yok. Çünkü zaten o değişecek. Yağ kas ölçen ev tipi tartıları da tabii ki yanlış saat iki kere doğruyu gösterir mantığıyla takip edebilirim ama genelde en güzeli de mezur oluyor.
Evet.
Yani orada çok danışana bağlı olarak kişiye bağlı olarak değiştiriyorum yöntemi.
Yok vallahi bende de var o tartıdan yağ kas ölçen. Yok o yani asla doğru değil. Çünkü her gün bir kilo kas alıp veriyorum nasıl oluyorsa.
Evet imkanı yok. Şimdi mesela bir kadının bir kilo kas alması bir de şey var ya kadınlarda ona da değinmek isterim.
Kaslı görünmek istemiyorum.
Şişerim. Bu kiloda spor yapmayayım şişerim. Diyorum ki keşke o kadar kolay
keşke
olsa.
Keşke o kadar kolay olsa.
Keşke o kadar kolay olsa da siz bu kadarcık spor yapıp şişi verseniz hemen. Östrojen yoğunluğundan dolayı maalesef hani bizim o kas yapma süremiz erkeğe oranla yani bir %70-80 daha zor. O yüzden bir kadının özellikle menopoz sonrası da kas kaybettiği çok aşikar olduğu için yapabileceği en güzel yatırım her gün bir şekilde fiziksel aktivite yapmak. Ağır spor yapmak zorunda değil.
Peki.
Ve bundan da korkmamak.
Yani ben şunu söyleyebilirim kendim için. Ben çok uzun zamandır yoga yapıyorum. Ondan önce pilates yapıyordum vesaire. Ama kas oranımı artırmak ağırlık kaldırmadan olmadı benim için. Yani şey de değil. 2 kilo ağırlı dumbbell de değil. Ağırlık kaldırmadan yani işte 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 40 kilo hareketine göre kaldırmadan... Ya belki vücut tipine göre de değişiyordur. Kiminin vücudu daha kolay kas yapıyordur ama benim için olmadı
şöyle
yani.
Şöyle bir durum var orada. Başa döneceğim. Şeyi anlattım ya kas fibrillerine zarar vermen gerekiyor. Yani sen her gün zaten yoga yapan bir
alıştı.
İnsansan. Alıştı. O senin kas tonusun o.
Yani evet.
Senin o kas hafızan o. O senin çok rahat handle edebildiğin bir şey.
Çok güzel. Ama şaşırtacağız yani onu zorlayacağız.
Evet.
Peki bu diyette
evet.
de geçerli mi?
Son derece geçerli. Ne kadar sürdürülebilirliği savunsam da bazen kilo tıkandığında yapmışızdır seninle de beraber çok saçma bir diyet yapabiliyorum. Yani ve önden uyarıyorum çok saçma dememin sebebi şu hiç sürdürülebilir olmuyor. Diyorum ki ya bu hiç sürdürülebilir bir şey değil ama 2 gün 3 gün benim bir şekilde bu vücuda aynı besin grubunu aynı saatlerde vermemem lazım. Benim bir sistemi alaşağı etmem lazım. Saçmalığı bazen şuradan geliyor. Karbonhidrat ağırlıklı verip de çok güzel sonuç aldığım da oluyor. Hani insanlar şey diyor emin misin makarna yiyerek kilo verebileceğime. Burada da bağırsak mikrobiyotası işin içine giriyor. Çok ilginç insanın çeşitliliği.
Evet.
Mesela benim bağırsaklarımda hani bu aralar son dönemlerde probiyotik kullanım, prebiyotik, probiyotik kullanımlar çıktı ya.
Evet ne farkı var bu arada prebiyotik ve probiyotik?
Şöyle probiyotik sağlıklı bakteriler bağırsağımızda olması gereken, prebiyotik o bağırsağımızda olması gereken bakterilerin yemekleri. Pre artı probiyotik aslında şöyle, ben hem sağlıklı bakteriyi veriyorum hem de onun yemeğini veriyorum gibi bir şey oluyor.
Okay.
Bazen tek başına gereksiz protein almak da probiyotik almak da bağırsak tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Bazen gereksiz yere gluteni kesmek de bağırsak mikrobiyotasını bozabiliyor. Neden? Bazılarımızın bağırsağındaki bakteriler gluteni besiyeri olarak kullanıyor. Yani prebiyotik olarak kullanıyor. O zaman da ne oluyor? Sen gluteni kestiğin zaman kilo veriyorsun. Niye? Çünkü bir kalori kısıtlaması var. Fakat kabız oluyorsun bu sefer.
Peki gibi. Nereden bileceğim benim bağırsaklarım iyi mi? Şey almalı mıyım? Prebiyotik, probiyotik ikisi birlikte almalı
Şimdi
mıyım?
Şimdi bunun en güzeli aslında gaita testleri. Hani kaka testi dediğimiz, kakanızı veriyorsunuz. Almanya'ya veya Amerika'ya gönderiliyor. Buradan bir test gidiyor size. Fakat ben yine burada bir insanın en iyi kendini anlayabildiğini düşünüyorum. Mesela mantar size dokunuyorsa mantara intoleransınız vardır. Zorlamayın. Bağırsak dışkınız eğer muz görünümünde ve kıvamındaysa sağlıklıdır. Ama bir şeyler işte keçi kakası gibi denebiliyor buna. Çok sert denebiliyor. Evet. Bu gariplik olduğunun göstergesi.
Günde bir kere mi gitmek gerekiyor tuvalete?
Şimdi burada da çok karışıklık var. Bazı insanların bağırsak boyu daha uzun oluyor. İki günde bir gidiyor ama onun rutini oluyor. Bazı insanlar bir kere gidiyor, bazıları iki kere gidiyor.
Bir de daha iki günde bir giden mesela rahat hissediyorsa. Çünkü ben mesela gidemezsem rahatsızım yani. O kendi içinde orada de tanıyabilirsin.
Evet. Orada benim danışanlarıma sorduğum bir soru var. Şimdi bunu konuşmaktan genelde utanıyoruz millet olarak ama
utanmayalım şeyde, diye bunu ben sordum.
Utanmayalım, evet utanmayalım. Diyorum ki yani lütfen açık açık söyleyin, geliyor yapamıyor musunuz? Gelme hissi mi yok? Şimdi geliyor ve yapamamak bir kabızlık göstergesi benim için. Burada zeytinyağını arttırabilirim, sağlıklı yağları arttırabilirim, lifi arttırabilirim, sıvı tüketimini arttırabilirim, hareketi arttırabilirim. Gelme hissi yoksa girdiler ve çıktılar meselesi. Yeterli girdi yoksa çıktı da olmaz. Belki yetersiz besleniyor, az besleniyor. O dönem az yedi ya da bağırsak duvarını uyaracak kadar besin henüz bağırsağa gitmedi. Beklemek lazım. İlla gelme hissi yok diye o insana kabız diyemeyiz. O onun normali olabilir.
Okay.
Alışkanlıklar meselesi. Ya da iki gün tuvalete gidemedik diye kabız olmuyoruz hemen.
Şeyde falan da oluyor bu arada, seyahat ettiğim benim fikstir bu arada, seyahate çıktığımda 3 gün yok, bye bye.
Evet, şimdi mesela orada da gene çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Seyahate gittiğimizde uçaktan yani iner inmez oranın havasını solur solumaz bağırsak floramız değişiyor, çok ilginç. Yani hava değişiminde bile bağırsak mikrobiyotanızı bir haftada değiştirebilirsiniz. Bir haftada yenileyebilirsiniz. Yani bağırsak mikrobiyotası çok çabuk yenilenen. Ama mesela antibiyotik kullandım.
Bitti.
Gene bitti. Hani orada gene bir bağırsak mikrobiyotasını yenilemem lazım. Yurt dışına çıktım. Tamam, belki orada biliyorsam 3 günde bir çıktığımı. Özellikle bu seyahatler için yapılan probiyotikler var. Onlar takviye alınabilir. Ama burada şu da var. Rahat da hissetmiyor olabiliriz. Çünkü çocukluğumuzdan bu yana dışarıda kaka yapmak çok şey bir şeydir ya. Tut oğlum. Hani tut kızım. Eve gidince yaparsın. O yüzden onun bir rahatlama anı da olduğu için öyle bir şeyse tabii probiyotiğe de ihtiyaç yok.
Evet. Peki başka bir soruya geçiyorum burada. Sence insanların yani herhangi birinin sağlıklı ve dengeli besleniyor olması ne demek? Yani illa mesela herkes işte günde 30 gram peynir, bilmem ne gram et mi yemeli? Böyle bir kural var mı? Veya nasıl bileceğim ben dengeli ve sağlıklı besleniyor muyum, beslenmiyor muyum?
Süper soru. Şimdi burada yine eskiden bizde şey vardı. Herkes 3 ana öğün, 3 ara öğün yesin. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür gibi bilinen böyle ve nereden bilindiği de bilinmeyen, nereden geliyor bu düşünce diye de bilinmeyen bazı cümleler vardı. Mesela şeye bakıyorlar, kahvaltı günün en önemli öğünü
Evet.
Bu nereden geliyor?
Şey derler ya işte kahvaltıda kral gibi ye, öğlen işte bilmem ne gibi, en sonda işte fakir fukara gibi beslen akşam falan, hani böyle azaltarak ye falan.
Burada şuradan geliyor. Mesela kahvaltı gününden önemli öğünü. Kahvaltılık gevrek çıktığı zaman bir reklamda bir adama beyaz önlük giydiriyorlar. Kahvaltılık gevrek veriyorlar eline ve kahvaltı günün en önemli öğünüdür dedirtiyorlar. Ve gerçekten bilimsel olarak dayanak burası.
Marketing yani.
Biz marketing, evet. Ve mesela kahveye Hindistan cevizi koyma. Bir biyokimyacının Hindistan cevizi yağı çıkarmasıyla ortaya çıkan bir marketing gene. Şimdi bu yüzden de ben bu konularda kesin net konuşulmaması gerektiğinin çok altını çiziyorum. Çünkü Akdeniz tipi beslenme şu ana kadar diyorum bildiğimiz şu ana kadar
Bilim bu
kanıtlanmış en
zaten.
güvenilir.
Bilim bu. Her
Evet.
gün değişebilir. Biz
Evet.
bugün bildiğimizde.
Evet. Aynen bu şey gibi yumurta çok kötüydü bir zamanlar şimdi çok iyi gibi. O yüzden
Bence
ben
iki tane
bunu...
şey var. Biraz marketing ve pazarlama ve markalar ve işte belki başka sektörlerin çalışmaları. Bir kısmı da bilim. Bilim gerçekten sürekli bir araştırmalar yapılıyor ve bir şeyler daha öğreniyoruz. Ama bazen o pazarlama şirketleri o bilimsel şeylerden böyle cımbızla çekerek bazı şeyleri çekiyor ve onun üzerine bir pazarlama yapıyor ve para oraya aktığı için o zaman işte yumurta yasaklanıyor, işte ne bileyim süt yasaklanıyor, bir şey yasaklanıyor gibi beynimiz yıkanıyor
Evet.
yani.
Daha da kötüsünü söyleyeyim. Mesela granül kahve şirketleri bir bilimsel çalışma yaptırtıyor. Sponsorluyorlar. Ve tabii ki bu granül kahve şirketleri lehine sonuçlanan bir çalışma oluyor. Ve bu sefer de bunun çalışması var oluyor. O
Evet.
yüzden ben her zaman şey diyorum. Evet bilimsel makale tarayalım ama sponsorlu mu? Örneklemi ne? Kimin üzerinde yapılmış? Vaka grubu var mı? Kontrol grubu var mı? Mutlaka bunlara da bakmak
Peer
gerekiyor.
review
Şimdi
edilmiş mi?
ama
Evet.
evet. Ama şimdi burada da insanların çok kafası karışıyor. İnsanlar
Ben
şunu
araştırma
istiyor.
mı okuyacağım tek tek? Onları ben mi
Evet.
karşılaştıracağım?
Ha. O zaman da ne oluyor? Bunu işte maydanoz, maden suyu, limon bunları blenderdan çek, iç ve ödemin bitsin. Çünkü kolay. Hani bunu duymak istiyor insan. Kolay bilgi istiyor. Yani uğraşmak istemiyor. Çünkü çok hızlıyız.
Haklı, evet.
Sürekli bir şeylerden geçiyoruz. O zaman da bizim daha çok böyle anlatmaya ihtiyacımız oluyor. Yani ödem atmak için bir bitkisel içerik kullandığın zaman böbreğe giden kan arttığı için, çünkü kan hızını arttırıyor. Bu tansiyon problemine de neden olabilir. Daha çok çiş yapıyorsun. Bu demek değil ki ödem atmak. Mesela bunları anlatıyoruz. Ama soruna dönecek olursak ben 3,5 saat konuşabilirim.
Evet, sağlıklı
Çünkü
beslenmeye dönelim.
aynen. Dengeli beslenme aslında bizim için şu an bilinen en iyi yöntem. Bir kere organik değil, mevsiminde beslenme. Şu an çünkü günümüzde organik diye bir şey de yok.
Niye?
İnanmıyorum. Çünkü organik gıdaya ulaşamazsınız. Yani organik gıda ne?
Kendi
Tarlanın hiçbir
bahçende
şekilde...
üretiyorsan
Evet, onu da yapamazsın.
belki.
Çünkü başka bahçeden bir arı gelir senin ürününe konar. Kontrol edemezsin. Uçak geçer üstünden. Bilemezsin. O yüzden bizim için en önemli şey mevsiminde beslenme. Çilek mevsimi değil mi? Yeme. Muz mu
Tamam.
mevsimi? Muz ye. Elma mı mevsimi? Elma ye. Ve ne kadar renkli beslenebiliyorsan bizim için o kadar iyi. Tabağında her zaman renk olsun. Kadınlar için biz şunu biliyoruz. Günde 2 porsiyon meyve. Erkekler için 3 porsiyon meyve yenmeli. Her bir porsiyon bir yumruk, her biri birbirinden farklı renk olsun. Her öğünde kaç öğün yediğinizden bağımsız. En azından bir kase çiğ sebze ya da çiğ sebze ya da pişmiş sebze olsun. Kırmızı eti haftada 2'den fazla tüketmeyin. Çünkü kolorektal kanseri en çok mide ve bağırsak kanserini en çok arttıran şey. Şimdi mesela Türkiye'de ölüm nedenlerinden birinci sırada kalp damar hastalıkları var.
Birinci
Ama
sırada
şu an
Türkiye'de.
birinci sırada kalp damar hastalıkları var. Ve insanlara deli gibi ketojenik mesela ketojenik de değil karatay diyeti direkt isim vereceğim.
Ver.
Mesela direkt kalp damar hastalığı yani Türkiye'de insanlar kalpten ölürken sen meyve yeme dediğin zaman şey oluyor abi adam zayıflayacağım diyorsun mu? Bu
yemeyin
noktaya
mi diyor?
geliyoruz.
Meyve yemeyin mi diyor?
Evet, meyve de şeker, yulaf da şeker, pirinç de şeker. Zaten kimse ne yiyeceğini şaşırdı.
Evet.
Önemli olan nokta renkli beslenmek, mevsiminde beslenmek, tahılları, meyveyi, sebzeyi hayatımızın bir yerine mutlaka sokmak. Kırmızı eti de haftada 2'den fazla yememek.
Okey. Tahıl konusunda belki bir de senin söylediğin bana bir şey daha var. Tahıl önce söyleyeyim. Ben mesela bazı tahılları mümkün değil sindiremiyorum. Yani 3 gün kendime gelemez.
O zaman yeme.
Maş fasulyesi mesela ölüm benim için yani. Ama mesela nohutu yiyebiliyorum. Hani birazcık da bazen
evet,
böyle
işte
tek
bu.
Tek
tam
yiyip
bu.
Evet, tek tek yiyip seçmek gerekiyor. Bana senin öğrettiğin başka bir şey de soyaydı. Çünkü ben pesketeryan beslendiğim için çok uzun zaman. soya soslu şeyler veya soya soslu protein alternatifleri, soslu değil soyalı, soyadan üretilen protein, tofular, mofular vesaire gibi şeyler vardı hayatında. Sen bana onları azalttırdın. Niye azalttırdın?
Çünkü meme kanseri riskini arttırıyor kadınlarda. Rahim kanseri riskini arttırıyor. Cinsiyete bağlı kanser türlerini arttırıyor. Bu bir. İkincisi GDO oranı yüksek bir şey. Yani tohumlarıyla oynanma oranı çok yüksek. O yüzden de çok sık tüketilmesi hiç taraftarı değilim. Özellikle ailede meme kanseri öyküsü varsa ya da hormonal bozukluk olan tiroid hastalıkları varsa, yani hormonları oynayabilecek herhangi bir şey varsa çok tükettirmem. Özellikle Türkiye'deki soya ürünlerinden bahsediyorum bu arada. Hani yurt dışında biraz daha temiz içeriğe ulaşılabilir ama bunun yanında bir de tabii burada soya sosu dediğimiz noktada sodyumu çok yüksek. Yani Türkiye'de normalde günlük tuz tüketimi bir çay kaşığının yarısı kadar önerilirken Türkiye'de insanlar günde ortalama 2 tatlı kaşığı
Bir dakika,
tuz
bu da güzel.
Tüketiyor.
Ortalama günde önerilen şey 1 çay kaşığı mı? Yarım çay kaşığı mı?
1 çay kaşığının yarısı, aynen.
Yarım çay
kaşığı
tuz.
Aynen. Evet. Biz 1 tatlı kaşığı 2 tatlı kaşığı kadar kullanıyoruz. Şimdi tuz zaten, tuzdan biz sodyum klorür istemiyoruz. Biz sodyuma ihtiyaç duyuyoruz. Peki. Sodyumun da en güzel kaynakları meyve sebze mesela.
Aa, zaten alabilirsin diyorsun.
Zaten alabiliriz, evet.
Peki bu tuz deyince aklıma bir şey daha geldi. İki tip tuz var. Bir tanesinde bir şey var, bir tanesinde yok.
İyot.
İyot.
Tamam. Şimdi şöyle, Türkiye'de iyotlu tuz kullanmak, çünkü Türkiye'de zamanında çok büyük iyot yetersizliğine bağlı sinir sistemi hastalıkları görüldü. Özellikle çocuklarda. Omurganın gelişmemesi, beyin omurilikle alakalı bazı fiziksel sorunlar. Yani aslında omurga sağlığıyla alakalı ve sinir sistemiyle alakalı yetersizliklere bağlı hastalıklar göründü. Mesela şu an folik asit kullandırıyoruz ya, hı hı, gebelere,
hı hı,
ya da gebe olmadan önce. Hı hı. Nöral tüp defekti dediğimiz bir hastalık var. Bundan korumak için, çünkü bebeklerin omurgasının gelişmesi gerekiyor. Folik asit eksikliğinde bu gelişemiyor. Bu çocuklar bir defekle dünyaya geliyor. Türkiye'de de iyot yetersizliği olduğu için tuzları, ve Türkiye'de de tuz tüketimi yüksek olduğu için iyotla zenginleştirdiler. Bu yüzden Türkiye'de iyotlu tuz kullanmak mantıklı. İyotun kaynakları nelerdir? Gene deniz ürünleri. Ama kötü bir yere geleceğim gene. Bizim denizlerimiz yeteri kadar temiz değil. Fazla ağır metal ve biz böyle büyük market zincirlerinden balıklar alıp laboratuvara gönderdiğimizde civa seviyesinin çok yüksek olduğunu, omega 3 seviyesinin çok düşük olduğunu gördük. Ve bu da zaten insanlara şu an şey dememin en büyük sebeplerinden biri. Omega 3'e devam. Çünkü
onu
balık da yesen yeterli alamıyorsun.
Onu soracaktım mesela. Takviye olarak evet, herkes kan testi yaptırsın, baksın çok güzel olur ama böyle bir dünya pek gerçekçi değil. Çoğu insan sürekli kan tahlili yaptırmıyor, yaptıramıyor. Pahalı da bir şey yani. Böyle garanti şu kadar alman gerek, kesin alman gerekir dediğim şey var mı insanlara?
Benim en garanti verdiğim, yani mutlaka vermek istediğim şey 1 omega 3, 2 D vitamini, 3 magnezyum biglisinat.
Okay.
Çünkü gerçek anlamda Türkiye'de toprak kalitesi de düşük olduğu için sebze meyvenin de vitamin mineral değeri düşük. Omega 3 bir yağ ve yağlı balıklarda olan zengin olan bir yağ ve omega 3'ün yağlı bir balık dolmasının, yani yağlı balıkta omega 3 olduğuna göre şöyle bir mantık var. Yağlı balıklar da diplerde olur. Ve büyük balıklar olur. Ve yağ aynı zamanda dipteki civayı da alır.
Hem artısı atıkları var hem eksisi de var yani.
Aynen. Şimdi somon dip balığı. Kalkan dip balığı. Büyük ve uzun yaşayan balıklar. Şimdi uzun yaşayan balıklar bir o kadar da toksik olabilir.
Çünkü hayatları için boyunca onları yemeye kötü
şey ağır metale maruz kalıyorlar. Mesela bizim için en güzel şey ne? Hamsi. Yani biz hamsiyi kızartmasak hem ağır metalden çok fakir hem de omega 3'ten çok zengin. Çok güzel bir balık.
Okay. Magnezyum?
Gibi gibi. Magnezyum da şöyle, yine çok koyu yeşil yapraklı sebze tüketmiyoruz ve maalesef topraklarımızdan dolayı magnezyum içeriği düşük. Magnezyum da şöyle, kas kasılıp kasılması, gevşemesi için çok önemli. Genel yağ metabolizması, hormon metabolizması üzerinde çok değerli bir mineral. Burada da şöyle bir şey var. Siz ne kadar koyu yeşil yapraklı sebze yeseniz bile burada toprağın kalitesi düşük olduğu zaman o yeterli magnezyumu alamadığınız için kalp de bir kastır. Bunu unutmamak lazım. O kasın da kasılıp gevşemesi sıkıntı olabiliyor. Bir de toplamda dünya olarak bir anksiyete var. O anksiyeteyle savaşmamız için de aslında magnezyum çok değerli.
Uykudan önce alın diyorlar.
Uykudan bir saat önce. Çünkü mesela bağırsaklar da kas. Bağırsak hareketlerini de çok düzenler. Çünkü bağırsağın rahat kasılıp gevşemesini sağlar. Stresli insanlar bu yüzden kabız genelde kabızdır. Çünkü bağırsakları yeterli kasılıp gevşeyemiyor. Çünkü insan stresliyken yeterli gevşeyemediği için bağırsak da burada çok gevşeyemiyor.
Üçüncüsü ya neydi? Da, devam et. Ya da?
D vitamini. D vitamini kesin. Çünkü %96 Türk insanında son çalışmalar gösteriyor bunu da bize. D vitamini yetersizliği var. Şimdi insanlara şöyle diyoruz. Güneşe çıkmanız lazım 11 ile 2 arasında. Ama diyoruz ki ultraviyole ışınların en yoğun olduğu zaman kanser olabilirsiniz. Tamam güneş koruyucu sürelim ama yok güneş koruyucu sürersen D vitamini alamazsın gibi bir şeyi var. O yüzden ağızdan mesela ağızla alabileceğimiz fısfıslar çok güzel takviyeler olabiliyor. Emilimi de yüksek oluyor.
Benim hayatımda
tam tüketmek istemeyen olursa.
Kan tahlili yapıp D vitaminimin yeterli çıktığı bir kere olmadı.
Yok yok hiç yani olmadı. Yok. Ve D vitamini de gene ben onkoloji diyetisyen olduğum için hep bir kansere gidiyorum.
Aa sen onkoloji diyetisyen misin?
D vitamini de evet onkoloji diyetisyenim var. 7 sene Master Acıbadem'deyken 7 sene boyunca onkoloji hastalarıyla ilgilendim.
Wow.
Ve mesela D vitamini yetersizliği pek çok kanser türüyle ilişkili. Mesela meme kanseri olan kadınlarda yoğun D vitamini yetersizliği olan kadınlar. O yüzden kadınlar için özellikle D vitamini çok önemli.
Evet aslında bak bu kadar konuşuyoruz işte o vitamini al, bu vitamini al, multivitamin falan filan konuşuyoruz ama böyle bir yandan da ne için aldığımızı bilmeden yani evet neye yarıyor evet bunlar yani? Yani tamam belki daha evet iyi kabız olmadım, daha iyi uyudum falan ama uzun vadede neye yarıyor vitamin seviyelerimi iyi tutmak?
Aslında tam bir mesela diyet de o olmalı. Tam bir iyilik hali sağlamalı kişiye. Şimdi diyet seni mutsuz edip o bir hafta süründürecekse bu da bir ruhsal kötülüktür çünkü. Gene iyi yolda değilsin. Bu genelde kısıtlayıcı diyetlerde oluyor. 21 gün şekersiz yapıyor. 22. günde şeker komasına giriyor. Çünkü orada o kadar yoksun bırakmış zorlanmış ki kendini. Burada iyi diyet, kötü diyet yok aslında. Sana göre olan var, sana göre olmayan var. Bu da tamamen yaşam tarzına bağlı.
Evet. Sana gelen danışanların arasında çok farklı diyetler veriyor musun? Yani gerçekten insan kişiye göre böyle Ece sana hiç vermediğim şeyler verdim mesela başkalarına. Var mı bu kaç çeşit?
Var. Var tabii. Çok çok var. Bazen şey diyorum. Bunu kimseye göstermeyin gerçekten. Çünkü mesela çok alkol alan biri. Ama senin onu bir yerden kurtarman lazım. Hani bir şekilde onun vücuduna iyi bir şey yapman lazım ve güvene dayalı bir ilişkimiz olduğu için de bana diyorum ki bana söyleyin ne yiyip ne içiyorsunuz. Evet. Şimdi benim her gün yarım şişe şarapla diyet yazdığım insan da oluyor. Ona göre eviriyorum. İşte atıyorum 2 paket sigara içen kişinin listesini ona göre eviriyorum. Bir kişi mesela bana geliyor ve su orucu yapacağım diyor. Bir hafta sadece su içiyor ve ben kafayı yesem de o sırada hani ona bir şekilde tamam hani haberleşiyorum nasıl gidiyor her şey yolunda mı? Orada bir insanın kötü bir şey yaptığını gördüğün halde ya bunu yaparsan olmaz ama tamam bay bay o zaman. Demek bana biraz kolaya kaçmak gibi geliyor. Orada uğraşmayı seviyorum. Hani doğrusunu göstermeyi de seviyorum. O yüzden uğraşıyorum ama çok farklı listeler verdiğim tabii çok oluyor.
Bir sorun var.
Hatta liste vermediğim de çok oluyor.
Sen bana hediyeni gönder mi
Listesiz.
diyorsun?
Yani mesela şöyle, sen bana hediyeni gönder dediğim de oluyor. Tabak modeli anlatıyorum. Normalde bugün de bunları yemen lazım. Senin günde besin ihtiyaçların bunlar. Sen bunları bil. Ben sana öğrettim. Geri kalanını da sen bir diyetisyen olsan, sen kendi diyetini yazıyor olsan nasıl beslenirdin bana bir göster. Ve bazen kendi adımlarıyla, kendi ayaklarıyla yürümek o kişiyi daha iyi hissettiriyor. Çünkü bazıları diyor ki bana dilim yazma. Şey yazıyorum, peynir, yumurta, ekmek. Dilim yok. Hani kaç gram asla yok. Et, tavuk, yanına salata. Bu. Yani ne kadar yiyeceğim? O biliyor onu.
Her insanı gerçekten motive eden şeyler çok farklı. Kimisi gerçekten böyle mesela birisi tamamen beni kontrol etsin ve her şeyimi görsün istiyorum diyor. Birisi diyor ki ben
Tabii.
başıma buyruğum, beni kontrol etme, ben çok sıkılırım öyle. Hiç öyle şeyler
Tabii
yapmayalım
tabii
gibi gibi.
tabii.
Gerçekten.
Çok. Mesela makro mikro hesapladığım danışan oluyor. Kaç gram karbonhidrat aldım? Enerjimin kaçta kaçı proteinden geldi bu? İşte EFA DHA oranım ne? Bazıları da çok analitik oluyor. Yani o yüzden mesela bana kalırsa her şeyin grisini bulmak, griyi göstermek. Hani o siyahı beyazı biraz ortada elemeye çalışıyorum. Yani ortaya çekmeye çalışıyorum. Bazısı buna çok okey oluyor. Bazısı da okey olana kadar şey yapıyorum böyle sürekli. Bu hafta değiştirsek mi acaba ne dersiniz diye böyle bir tatlı tatlı yönetmeye çalışıyorum onu.
Aklıma şey geldi. Çok sık sorulan bir soru. Protein tozu. Protein tozları hakkında ne düşünüyorsun?
Ben protein tozlarıyla alakalı şimdi şöyle bir durum var açıkçası. Burada kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Protein tozları besine erişiminiz yoksa güzel birer alternatif. Örnek veriyorum. Özge ben spor yaptım ama spordan çıkınca asla yemek yemeye vaktim yok. Tamam buyurun protein tozu. Ama benim için tozla beslenmektense şimdi besinlerin bir biyo yararlanımı var vücut tarafından kullanılmaları. Bir de kimyasal bir şeyin vücut tarafından kullanılması var. Şimdi bu ne kadar protein tozu bizim recovery dediğimiz kas toparlanma hızını arttırsa da diğer yandan içinde çokça miktarda koruyucu madde içeren bir şey ve kimyasal işleme maruz kalmış şeyler. Şimdi uzun vadede karaciğer ve böbrek sağlığını düşünürsem derim ki mecbur kalmadığınız sürece kullanmayın. Ha siz bu işe baş koymuşsunuzdur, sporcusunuzdur, müsabakaya hazırlanıyorsunuzdur, buradan para kazanıyorsunuzdur. Okey, fakat spor hocalarının, eğitmenlerin özellikle spordan sen şimdi çıktın 200 gram tavuk ye, yanına da 6 gram şöyle falan gibi konuşmaları ya da bas şimdi kreatinin kullan kesin işte diyetisyenine sorma o hayır der de böyle bir şey oluyor. O yüzden ben buna çok şeyim biraz daha kişinin ihtiyaçlarına göre bakıyorum. Vegandır, yetersiz protein alıyordur, eklerim. Sporcudur, müsabakaya hazırlanıyordur, eklerim. Besine erişimi yoktur, eklerim. Bir video paylaştım Instagram'da işte spor yapar yapmaz protein almak zorunda değilsiniz. Önemli olan gün içinde protein almanız. Allah'ım spor hocalarını göreceksin altına. İşte bilip de mi konuşuyorsun? Hepsine üşenmedim. PubMed'deki tüm makaleleri gönderdim. Ve hiç abartmıyorum Ece. 10 tanesi falan özür dilerim hocam.
Hadi
İşte biz
be.
bilmiyorduk bunu. Tabii bir tanesi
Neyse
şey
helal
yorumunu
olsun
silip
yani.
evet bir tanesi yorumunu silip şey yazmış. Arkadaşlar önemli olan günlük aldığınız protein işte yapın sporunuzu abartmayın bu kadar ortalığı karıştırmayın dedim. Ne
Bravo.
oldu?
Bravo
Ne
sana
oldu?
Özge. Vallahi sebat etmişsin.
Bilseydin de. Gerçekten orada bütün şeyleri, bilimsel çalışmaları tek tek DM'den attım. Lütfen okuyun dedim. Lütfen siz bu insanları eğiten insanlarsınız ve lütfen kendinizi geliştirin.
Peki
Yani o yüzden...
bu protein meselesi de gelmişken ve işte, bilmem ne kadar hemen protein acil acil. Ne kadar protein almalıyım? Mesela kas oranımı değiştirmek istemiyorsam da kas almak istiyorsam arasında proteinimi arttırmalı mıyım?
Evet, kesinlikle artırmalısın. Şimdi burada spor çeşidine de farklı. Şimdi kasını arttırmak istiyorsan ben sana zaten derim ki senin yoğun ağırlık kaldırman lazım. Yani az ağırlıkla sık tekrar benim için yağ kaybıdır. Ama yapabileceğin maksimum ağırlıkla az tekrar yapmak kas gelişimini direkt uyarır. O yüzden orada derim ki sen bu kadar kiloyla başla yaptığın için kilo başına 2 gram protein al. Örnek veriyorum sen 60 kiloluk bir kadınsan 120 gram protein alman gerekiyor derim günde. Burada da şöyle bir hesap var. 120 gram protein dediğim zaman aklına 120 gramlık et gelmesin. 120, yani mesela 30 gram ette 6 gram protein var. Şimdi bu kadar düşük. Şimdi senin o 120 gram eti alabilmek için ve ortalama bir kadının tek seferde protein metabolize edebilme oranı karaciğerinin 20 ila 30 gram arasındadır. Bu kişiye bağlı değişir. İşte bir seferde 6 yumurta yediğin zaman oradan gelen sana 35 gram proteinin 5 gramı kaldı. Ne oldu o? Yağ. Yani her makro besinin fazlası yağdır. Protein dahil sen ne kadar spor yaparsan yap.
Evet, aslında bu işin sonunda kapı her zaman kaloriye çıkıyor maalesef.
Her zaman. Her zaman öyle. Kalori kısıtlaması eşittir kilo kaybı. Bu.
Peki, protein ile ilgili bir şey daha soracağım. Ya da kas ve protein ile ilgili. Şu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi bu konuda bir sürü bu yapılıyor. Benim için mümkün. Belki vücuttan vücuda göre değişiyordur ama bir kas almak istiyorum ve yağ da vermek istiyorum. Şimdi kas alacağım ve tartıda kilom artacak. Bunu okeyim. Sonra yağımı sonra vereceğim. Bu şey deniyor ona, bulk ve cut deniyor. Or veya şimdi ben hem aynı anda kas alıp aynı anda yağ vereceğim. Ve tartıda kilom aynı kalacak. Hangisi daha iyi veya olası?
Orada tamamen ihtiyaçlara göre değişiyor. Şimdi bulk bir kadının hoşlanacağı bir şey değil. Bu podcast'in çoğu kadın olduğu için dinleyeni söylüyorum. Bir kadın genelde bana gelen ve bu arada ben düşük kilolu kadınlarla daha çok çalışıyorum. Çok
Yani
enteresandır
küçük
bu.
rakamlarla.
Zaten küçük rakamlarla çok uğraşıyorum. Yani mesela diyor ki 60'ım 55 olmak istiyorum. 55'im 49 olmak istiyorum. Hep dediğim bir şey var. Zayıfı zayıflatmak daha zor. Yani orada bir obez olsa ay çok güzel işte 2 ayda 10 kilo. Mesela
Neden
bazen ben de
zayıflatmak daha zor?
fizik kuralı çoktan çok azdan az gider. Bu çünkü vücut kendini öyle yani mesela normal 80 kilo bir kadın ayda 6-7 kilo verebilirken 55 kilo olan bir kadın ayda 2-3 kilo verir ve bu benim için çok okeydir. Yani çok büyük başarıdır ayda 2 kilo vermesi benim için. Şimdi orada da kas yapıp yağ yakmak istiyorsam makrolarla oynamam gerekiyor. Şöyle, yağ yakımı için o kadının günlük alması gereken kalori spor yaptığında 1400-1500 kalori ise ben bunu daha çok sağlıklı yağlardan ve proteinden veriyorum. Karbonhidratı kısıyorum. Bu bana ne sağlıyor? Vücudun temel enerji kaynağı karbonhidratlar, glikoz. Ben o kadından glikozu kestiğim zaman vücut ikinci enerji kaynağına yöneliyor. Bir miktar proteinler gidiyor burada bu arada. Onun da hakkını vermek lazım ama çok yoğun bir kas kaybı yaşamaz. Çok protein almazsa, çok yetersiz protein alırsa bunu yaşayabilir. Beynin ikinci yakıtı, vücudun çünkü önceliği beynin çalışması. Glikozdan sonra keton cisimcikleri. Şöyle oluyor. Senin yeterli glikozun yoksa vücutta ilk 6 saatte karaciğerindeki ve kastaki glikojen depoların beynini çalıştırmak için kullanılıyor. Bitti glikojen depon. Sonra vücut diyor ki beyin, benim çalışmam lazım. Bana glikoz vermediniz. Bana başka bir şey verin. Keton cisimcikleri ikinci şey. Keton cisimciklerinde kaynağı yağ dokusu. Yağ dokusu parçalandığı zaman keton cisimcikleri açığa çıkar. Beyin bunu enerji kaynağı olarak kullanır. Bu yüzden ketojenik diyetler yağ yakımına yöneliktir. Fakat bizim ülkemizde kalp damar sağlığı çok önemli olduğu için hep şey derim ketojenik diyet yapacaksak sağlıklı yağlarla yapmamız lazım. Doymuş yağlarla değil. Mesela şeyler var ya, mesela Hindistan cevizi yağı doymuş bir yağ.
Damarlara
Tereyağı
ya.
doymuş bir yağ. Şimdi burada tabii ki o yağın çoklu doymamış yağ asitlerin, işte cevizin, bademin, fındığın, avokadonun da fazlası gene kolesterole evrilebilir bitkisel olsa dahi. Ama orada, burada da hep şey derim, bunu çok uzun yapmayız.
Evet,
Bu
çok uzun
dönemin
ne demek?
ihtiyacı.
Ne kadarlık?
Çok uzun ne demek? Örneğin şimdi normalde önerilen çalışmalarda 6 aya kadar güvenilir bir düzeyi var.
Okay.
Sen ne kadar yapıyorsun Özge dersen bana 2 hafta max. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ketojeniği ben kendim de denedim. İnsanı hayattan soğutan bir şey.
Evet.
Diyorsun ki ben bu yağı vereceğime hani mutlu mutlu böyle devam
Yağlarımla
edeyim.
yaşarım.
Çok sürdürülebilir olmuyor. Çünkü şöyle oluyor. Bir insana bir şey yapma dedikçe insanın aklına o geliyor. Yani orada sen o ekmeği bir yesem de şu midemin suyunu alsa ihtiyacı duymaya başlıyorsun.
Bir de ketojenik yaparken o işte ketosise geçtiğinde canın istiyor. Yani bayılacak gibi olduğun oluyor. Zor bir şey yani, kolay bir şey değil.
Hiç değil çünkü beynin bunu enerji kaynağı olarak kullanabilmesi de ilk 3 günden sonra oluyor. Bu farklı bir yolak çünkü. Bu arada bizim kanser hastalarında da önerdiğimiz bir yolak. Ketojenik ve aralıklı oruç. Neden? Çünkü vücutta farklı bir yolağı çalıştırdığı için mesela ketoda kanser hücreleri yeterli beslenemediği için. Çünkü vücuttaki glikozu en hızlı kullanan hücreler kanser hücreleri gibi. Böyle değişiklikler arada bir yapılmalı. Ama dediğim gibi sürdürülebilirlik ve kalp damar sağlığı bizim için daha değerli olduğu için atıyorum 2 hafta yaptın, 3 hafta yaptın ve sonra gözün dönebilir,
Evet işte
kolesterolü yükselebilir.
tam yani ne işe yaradı oluyor? Ya, tamam, yaptın 2 hafta,
Olmuyor.
sonra kafanı gömdün karbonhidrata yani. Hani ay sonunda
Orada şöyle
eşitledin.
diyorum. Aynen diyorum ki düğün var mı? Tatil var mı? Hani çünkü insanlar genelde düğün var, elbise giyeceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Burada da hep şey öneriyor, uyarıyorum. Tamam bunu 2 hafta yapacağım ama bir daha yapmayacağım. Zaten genelde sonra şöyle diyorlar. Bir daha yapmam deyip böyle
Evet,
bir
insanlar
geliyorlar.
en çok bana gelen şey de bu. Nasıl motivasyon bulacağım? İşte biliyorum bunu yapmam ya da yememem gerektiğini ama motivasyon bulamıyorum. Sen nasıl motive ediyorsun? Nasıl motivasyon buluyor senin danışanların?
Ben orada şöyle bir şey dinledim. TikTok'ta dinledim bir de bunu. Şey diyordu adam, bir adam konuşuyor diyor ki motivasyon gelip geçicidir, siz iradeli olmalısınız. İrade. Gerçekten doğru yani hayattaki birçok şeyi ben de bunu kendime yapıyorum. Video çekeceğim diyorum, ay motivasyonum yok deyip yayıyorum. Ama onu bir disipline koyduğum zaman, birine söz verdiğim zaman ya da başkalarına verdiğim sözü tutarken kendime verdiğim sözü tutmadığımı fark ediyorum. O yüzden her seferinde şey diyorum. Özge sen motivasyonunu beklemek bu bir disiplin işi.
Evet.
Tekrar disipline. Hadi bakalım devam. Bu senin bir rutin. Bunu ben en çok spor konusunda yaşıyorum bu arada. Kendimi spora götürme konusunda yaşıyorum.
Biliyorum. Pilates devam
Evet
ediyor
evet çünkü
musun?
evet. Hayır. Bak gördün mü? Ama şey gidiyorum. Kardiyo
Cime.
yapıyorum kendi kendime. Cime gidiyorum evet. Burada da işte genelde danışanlarımı motive ettiğim şey şu oluyor. Eğer günün sonunda bir şey koydularsa kendilerine diyorum ki bir hafta kaldı. Hep bir haftayı düşün. Sonra bir şey diyorlar. Bak 5 gün kaldı. Az kaldı. Yapabilirsin. Bunu söylüyorum. Eğer onun bir hedefi varsa. Ama diğer türlü şunu dinlediğim çok oluyor. Şu an nasıl hissediyorsun? Özge yok yapamayacağım. Tamam hemen değiştirelim. Hiçbir zaman bir hafta boyunca bunu yap diye zorlamadım. Hani her zaman şu an neye ihtiyacın var? Tamam, onu yapalım. Bu şekilde kilo verebilir miyim? Tabii ki verebilirsin. Çünkü kalori kısıtlaması var. Maksimum mesela balerin danışanlarım çok vardı bir ara. Balerinlerde mesela böyle şeyler yapmak zorunda kalıyorum ve 42 kilo. Yani ben üzülüyordum verdiğim diyetlere. Çünkü onlar çok büyük body shaming yaşıyorlar.
Of.
Hani bir onların çok büyük bir rekabet ve yarım kilo alırsa atılacak falan gibi oldukları için
Of.
aynen çok zor bir grup mesela. Hani öyle insanlarla daha dayan modunda oluyorum. Onun dışında
Şey düşünüyorum. Hani öyle motivasyon bulmak için Diyet, bu hayatında yaptığın son diyet gibi bakmak gerekiyor. Yani ben bunu şu an yapacağım, bunu öğreneceğim. Ve ben bir daha kendimi bu kadar kısıtlamak, ya ben çünkü bir yerden sonra şuraya gelecektim aslında. Neden verilen kilolar sürekli geri alınıyor? Çünkü ben diyorum ki gene diyete gider, gene veririm. Bu arada keyfime göre yaşayayım. Nasıl geri almayabilirim ve bu yaptığım son diyet olabilir? Diyet.
Şöyle diyorum orada da. Mesela listeyi yazıyorum genelde ben ve şöyle diyorlar. Bunda tatlı yok. Bunda alkol yok. Ben diyorum ki istediğiniz her zaman olabilir. Tek istediğim bana söylemeniz. Özge, ben profiterol yiyeceğim. Okey. O zaman yarın bir meyve, bir ekmek grubunu hayatımızdan çıkarıyoruz. O zaman şu oluyor. Kiloya indik istediğimiz, koruma programına geldik. Sen bir gün bir porsiyon lahmacun yedin. Diyorsun ki ha, lahmacun yediğimde Özge şunları şunları yeme diyordu ertesi gün. Ertesi gün onu yemiyorsun. Hadi hadi bunu bir haftaya yayalım. Bir hafta boyunca fast food yedin. Junk food yedin. Çok pis beslendin. Sonra geri dönüp diyeceksin ki ben hangi grupları yedim? Şimdi çok yağlı beslendim. İşte karbonhidratı çok abarttım. Okey, önümüzdeki 2-3 gün biraz karbonhidratı kısarım. Biraz yağ, sağlıklı yağlardan devam ederim. Bu şekilde hemen geriye dönebilirim. 1 kilo alabilmem için benim 7700 kalori fazla yemem lazım. Yağdan bahsediyorum.
Bu yani.
Bir günde bunu yiyemezsiniz. Yani bir kadın çoğunlukla yiyemez, öyle söyleyeyim. Erkek için büyük konuşmamak gerekiyor. O yüzden de ertesi gün o tartıda çıkan 500 gram 1 kilo bir akşam yediğiniz tatlıdan ya da içtiğiniz alkolden olmadı. O motivasyonunuzu düşürmesin. Hemen hangi besin grubunu yediyseniz onu ertesi gün kesin, ama cezalandırır gibi değil. Azaltarak, yani bugün bunu yemeyeyim. Ya da ekstra spor yapmanıza da gerek yok. Bunu şimdi ceza sistemine soktuğun zaman işte orada motivasyon
Kendim
gidiyor.
için iyi bir şey yapmak için bunu yapıyorum.
Evet, aynen öyle. Kendim için iyi bir şey yapma. Bir de bunu, bence bununla çok savaştım ama bu olmuyor. Son diyetim. Şimdi ben diyet demeyelim artık buna, taraftarıyım. Çünkü diyetin altında yatan o anlam değişmiyor. Diyet deyince hep insanlar ay diyetteyim,
Kısıtlayı,
yememeliyim mi
evet.
kodluyor. Evet. O yüzden başta senin dediğin beslenmeme dikkat ediyorum. Bir de mesela sosyal ortamda diyetteyim dediğin zaman da saygı gören bir şey değil bu. Ne
Evet.
diyeti be? Ye,
Evet.
bugünümü
Bir de
buldun.
bak
Yarın ye,
bu konuyla ilgili
başla.
apayrı bir podcast kaydedebilirim ama daha uzatmak istemiyorum. Toparlayacağım. Şey baskısı var bak, iki tane baskı var aynı anda. Birincisi zayıf işte olma, birkaç beden olma, işte her Instagram'da göründüğün gibi görünmek istiyor. Bir yandan da her şeyi yiyorum ben, hiçbir diyet yapmıyorum. Bakın makarnadan da yedim, tatlıdan da yedim gibi görmek istiyorum. Çünkü eğer yemezsem o masada herkes beni sen niye diyet yapıyorsun diye yargılayacak. Çünkü onlar diyet yapmıyor, sanki onları ben kötü hissettiriyorum bunları yemeyerek gibi olacak. Yani hangi birini yapalım ya? Hangi birini yapalım yani?
Çok çok haklı bir serzeniş ve genellikle insanlara o yüzden şey diyorum, bir yere gidiyorlarsa ne olur diyetteyim deme. Hani lütfen deme. Rakını da koy. Atıyorum mezeni de al. Ben içmek istemiyorum. Diyetteyim diyeceğim zaten, diyor mesela danışanım bana. Ben direkt deme. Rakını sen koy. Eşlik et. İçersen de iç, biz ertesi gün toparlarız. Çünkü direkt bir insanlarda şey de var. Kendi yapamadıklarını senin de yapamamanı isteme. Bunu kötü bir yerden istemiyor
Evet,
olabiliyorlar.
evet, evet.
Ama gerçekten böyle biz şu an yiyoruz, sen de yemelisin.
Şeyimize
Ya da
ortak ol.
senin neyin var ki? Ya
Evet.
da şöyle oluyor. Ay, ben bu kiloda yapmıyorum, sen niye
Evet,
yapıyorsun?
evet. Bu seninle ilgili değil. Ben bunu da ben
Evet.
aşmam ve bu noktaya gelmem uzun sürdü. Yani çok dalgalanmalar yaşadım bu konuyla ilgili. Bir ara şey diyordum mesela. Yani bedenini olduğun gibi işte kimisi daha işte şeydir. Yumuşak hatlı bir
Yuvarlak hatlı.
aynen biridir. Kimisi daha kalem gibidir. Kimisi daha da kiloludur. Yani vücudunun bir yatkın olduğu bir vücut tipi vardır. Ya da kalçaları daha geniştir kimisinin işte vesaire. Ben diyorum ki olduğu gibi kabul et. Bu daha kolay bir şey. Evet, tamam. Bu hala buna tamamen karşı gelmiyorum. Ama şu an şuna da okeyim. Değiştirmek istiyorsan ve değiştirmek için yapılacak şeylere okeysen, işte kalori kısıtlamasına, belki işte bugün rakı içtiğinde yarın bilmem neyi kısıtlamana vesaire, okeysen bunları yapmaya kafanda, bu da okey. Yani bedenini değiştirmeye çalışma. Seni mutlu edecekse evet, çalışabilirsin.
Bir şey söyleyeceğim bu arada. Burada çok güzel bir şey var. Sen hangisiyle? Burada bir kar zarar yapman lazım. Sen yemek yiyerek mi daha mutlu olacaksın, yoksa o bedenle mi daha mutlu olacaksın? Şimdi burada bir karar aşaması. Senin mutluluğunu, seni daha mutlu edecek şey anlık haz, hedonik hazların, o an yemeğini yemek ama sonra oturup pişman olup ben kendimi irademe yapamadım deyip kendini suçlayacaksan, mutsuz olacaksan, orada bir oturup karar vermen gerekiyor. Ben hangisini yapmalıyım?
Evet.
Hani o gözüm dönüp devam etmektense. Evet. Bir de bu, tabii ki sosyal medya dilimize dikkat edelim, body positivity yapalım, ama buranın da tehlikeli bir noktası var. Obezsin ve body positivity'yi destekliyorsun. Bu birçok obezite bir salgın hastalık. Bunu kabul edelim.
Obezite nasıl
bir hastalık?
Obezite ne zaman obezite oluyor? Ben mesela şimdi obez miyim, sadece biraz yağlı mıyım?
Şöyle, ne yağlısın ne obezsin. Şimdi bu da çok çatıştı. Şimdi sen yağ oranı normal aralıkta olan, kilosu normal aralıkta olan normal bir kadınsın. Sen kendini fit bir kadın sınıfına almaya çalışıyorsun. Bu fitlik ve normal
kilo. Dur, ben buna kendime ayrı örnek verdim ya. Başka bir şey için
anladım
söylüyorum.
Yok, sen dediğim senin için
tamam,
demiyorum.
Tamam.
Örneğim bu. Normal kilodasın. Normal yağ oranındasın. Kilo vermek istiyorsun. Bu senin kendini fit yapmaya ihtiyacındır. Sağlıklı yaşamak istiyorsundur. Kas oranını arttırmak istiyorsundur. Bu sağlıklı olandır. Bir de bunun zayıf olanı vardır. Skinny dediğimiz, bu manken gibi olayım. Burası sağlıksız. Ama senin boyuna göre kilon fazla, yağ oranın fazla, kolesterolün yüksek, insülin direncin var. Ama sen diyorsun ki body positivity, benim bedenim böyle. Burada şunu bilmen lazım. Senin bedenin böyle ve sen yarın bir gün bunun yüzünden sistemik bir hastalık yaşayıp ölüme kadar varabilirsin. Bu ciddi bir hastalık çünkü. Yani orada da şey oluyor, ben böyle iyiyim. Bir de şey vardı ya, ben böyle çok mutluyum. Mutlu olabilirsin. Buna mutlu olsun. Her insan bedeniyle mutlu olsun. Buna asla karşı değilim. Ama sağlığı tehdit eden bir şey varsa bunu tedavi etmek
bu
gerekir.
BMI,
zayıflık da hastalıktır.
Evet. BMI'dan hesaplıyorsun bunu, değil mi?
BMI'dan hesaplıyoruz ama BMI da son dönemlerde tek başına benim için bir veri olamaz. Şöyle anladım. Gene bir kafa karıştıracağım ama yağ oranın normaldir, BMI'nin yüksektir, sana obez diyemem.
Okay.
Bu kas oranınla da alakalı. Bak, 60 kilo kadın var 36 beden, 60 kilo kadın var 40 beden. Yağ oranı yüksek olan bir kadının 40 beden giymesini beklerim. Bunun gibi bir şey. Yani orada senin yapman gereken şu: ben boyuma göre kiloma bakmaktan ziyade yaşıma göre, cinsiyetime göre, sağlık koşullarıma göre uygun yağ oranında mıyım, fiziksel aktivite düzeyime göre? Yağ oranım yüksekse benim bu yağ oranını kaybetmem gerekiyor sağlıklı olmak için. Sen o bedenle mutlu olabilirsin. Bunda hiçbir şey yok. Ama sağlığın için vermek zorundasın.
Sağlığın
bunu
için.
Bunu vermemek de bir seçim.
Evet.
Bu arada.
Ama
sağlıksız olmak istiyorum da bir seçim.
Seçimlerinle barışman lazım.
Aynen.
Yani şuna geleceğim. Sağlıklı aralıktaysan, yani sağlığını tehdit eden bir kiloda değilsen ama Instagram'daki mükemmel vücutlardan birine sahip olmayabilirsin. Yani o demek değil. O noktada seçim senin. Yani vücudunu istersen sev, istersen sevme ve şikayet etme. Hiçbir şey yapma bununla ilgili. Veya vücudunu sev ve sev, yine de değiştirmek iste. Hani bunlar böyle cookie cutter, kurabiye şekilleri gibi işte... Hepimiz 36 beden olmalıyız ve hepimiz işte 42 bedende kendimizi sevmeliyiz gibi değil yani. Ben bunu anladım.
Evet, yani çünkü zayıflar zayıflığı provoke ediyor, şişmanlar şişmanlığı. Bir şekilde herkes benden olsun istiyor herkes. Evet. Hayır, herkes kendiyle mutlu olsun. Ama sağlıksız bir şey olduğu zaman da bunun altına sığınmasın. Hayır, size ne benim bedenim. Evet, bize ne senin bedenin, ama sağlık için söylüyoruz. Zayıflık da sağlıksız, şişmanlık da sağlıksız. Ve insanların, şimdi bazı insanlar, dürüst olacağım bu konuda, bu evrimsel de bir süreç. Yani bunu itiraf edelim. Biz insanları ilk gördüğümüzle algılıyoruz. Bir yere bedenimizle var oluyoruz ilk. Giydiklerimizle var oluyoruz. Ne kadar bakımlı diyoruz. Önce bir görünüşümüzle karşılanıyoruz. Sonra huyumuzla, suyumuzla. Eğer senin için önemliyse nasıl göründüğün ve nasıl insanlar tarafından algılandığın, bunun için elinden geleni yapman çok değerli.
Sağlıksız değil.
Senin için hiç önemli de. Evet.
Yani senin için önemliyse sen 38 bedenden 36 bedene inmeye çalışabilirsin.
Evet, bu senin genel mutluluğun. Yani psikolojik, bak, genel sağlık sadece fizyolojik değildir. Psikolojiktir de. Yani psikolojimiz çok önemli bu konuda. Yani bir kadın kilo vermek istiyorsa ve kilo verdiği zaman kendini o bedende daha mutlu hissedecekse, o onun psikolojik sağlığı için çok önemli. Ha, şurada işte orada sağlıksız oluyor. Anoreksiyayım ama bedenimle çok mutluyum. Bu sağlıksız.
Obezim
aynaya bakınca çok mutluyum. Bu sağlıksız. Artık burada bir el atmak gerekiyor bu düşünceye. Zaten orada temel şey, psikolojiyi düzeltmek gerekiyor.
Evet. Harika oldu Özge. Daha çok konuşuruz yani. Bizi bıraksan biz çok konuşuruz.
Ben de ya, çok anlatırım bu konuları. Sen de bu konuda sohbet etmek çok keyifli gerçekten.
Evet. Ve yani bugüne kadar bunu kaydetmediğimize şaşırdım. Ama yine kesinlikle geri geleceğine eminim. Özge, seni nereden bulabiliyoruz? Sosyal medya ismin ne?
Özge Ocal benim
ismim. Özge Ocal
olarak. Instagram'da, evet, bulabilirler beni.
Oradan direkt web siten falan da hepsi orada var zaten.
Web siten, her şeyim çıkıyor.
WhatsApp efendim, bir şeyler.
Her şey. Hiç kafa karıştırmadan direkt Instagram'da.
Aynen.
Özge Ocal ya da ozgeocal.com.tr'den bana ulaşabilir herkes, eğer bir sorusu olursa.
Harika. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Hep seni dinlerdim. Yoldayız, geliyor musun sürekli?
Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Çok keyifli bir bölüm oldu. Ben çok keyif aldım. Benimle ve ekibimle beraber yogaya ve meditasyona başlamak veya var olan pratiğinizi geliştirmek veya bir değişiklik yapmak isterseniz Flow Studio'ya mutlaka bir göz atın. Web sitemiz flowstudio.com veya uygulamamızı App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz. Eğer bu bölümü beğendiyseniz paylaşmayı sevdiklerinizle unutmayın. İyi ki varsınız. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?